Ayrım 10. Sayfa 150. Bölüm 20. Kime? aydınmadox@yahoo.com. Kimden? magiciangirl1@yahoo.com. Konu: bunu seveceksin. Bu sabah işe geldiğimde, işteki ikinci günüm, Bergdorf Baby'nin sorumlusu Tabitha ile karşılaştım. Yüzümdeki yara izine bakıp harika olmuş dedi. Ona yara izinin makyaj hilesi değil, gerçek olduğunu söylediğimde neredeyse düşüp bayılacaktı. Bir an için yere yığılacak zannettim. Sonra koşarak lavaboya gitti. Sanırım kustu. Umarım iyisindir. Sevgilin Ana. Kime? aydınmadox@yahoo.com. Kimden? magiciangirl1@yahoo.com. Konu: bunu da seveceksin. İstekler beni bunca zaman Arizona'da olduğumu zannediyorlar. Teen ile yemekten dönerken asansörde Earth Source'dan bir kızla karşılaştık. Bana bir süredir beni ortakta görmediğini söyledi. Ben de ona şehir dışında olduğumu söyledim. İş yerindeki herkesin neler olduğunu bildiğini sanıyordum. Ama görünen o ki Earth Source kızları su katılmamış aptallar. Yaptıkları saçma sapan diyet yüzünden olmalı. Bana ne kadardır işe gelmediğimi sordu. Ben de 2 ay dedim. Bana bir şeyler fısıldadı. O kadar kısık sesle konuşuyordu ki ona yaklaşmak zorunda kaldım. Özür dilerim, ne dediniz? Bu sefer biraz daha yüksek sesle söyledi. Her seferine tek bir adım at. Ha, tamam. Alkollü bırakmaya çalışanların sloganı. Umarım iyisindir. Sevgilin Ana. Kime? aydınmadox@yahoo.com. Kimden? magiciangirl1@yahoo.com. Konu: günün giysileri. Doris Day tarzı bir bluz, üzerinde mavi kalpler olan siyah dar pantolon, bunları tamamlamak için dar kesimli bir ceket ve senin şimdiye kadar yapılmış en keskin uçlu ayakkabılar olduğunu söylediğin ayakkabılar. Bugün şapka takmadım. Seni seviyorum Ana. Günde hiçbirinin içeriği çok ciddi olmayan 3-4 e-posta yazıyordum. Sesini duymaya ne kadar ihtiyacım olduğunu söyleyerek ona kendini kötü hissettirmek istemedim. İletişim kanallarını açık tutacak kadar yazmak en iyisiydi. Böylece hazır olduğunda beni arayabilirdi. Ayrıca nasıl hissettiğiyle ilgili bilgi edinmek için burcunu da her gün kontrol ediyordum. Burçlar sitesinde şöyle diyordu: başkalarının ihtiyaçlarının sizi karar vermeye zorlamasına izin vermeyin. Bütün seçeneklerinizi Mayıs ayının başına kadar öğrenemeyeceğiniz için bırakın beklesinler. Bundan hoşlanmayarak Hotscopes'a geçtim. Kariyer odaklı akrepler deniz aşırı iş imkanlarını kontrol edebilirler. Hoşlanacağınız başka bir dil konuşan bir yabancı ile karşılaşacaksınız. Ne olursa olsun hatırlayın. Dünya küçük. Bundan hiç hoşlanmamıştım. Neredeyse ağlayacaktım. Çabucak Star Student sayfasına tıkladım. Sizi planlarınızdan yıldırmalarına izin vermeyin. Özgür ruhlu olun ve Mayıs ayı başında hayatınızın düzeleceğine inanın. Bu nispeten iyiydi. En azından çekici yabancılardan bahsetmiyordu. Bilgisayarı kapattım. Anahtarlarımı alıp evden çıkacakken elim telefona gitti. Yalnızca cep telefonunu çaldırmak istemiştim. Tekrar. Telesekreter mesajı bile olsa sesini duymak beni bir avuç çikolata yemek kadar mutlu ediyordu. Bölüm 21. Göz kreminde bir devrim. Ekrana bakıp kahvemden bir yudum aldım. Hayır, kahvenin bir yararı olmadı. Cümle hala aptalcaydı. Tamamını sildim ve ilham gelmesini bekleyerek boş ekrana baktım. Yeni ürünümüz II Captain için basın bildirisi yazmaya çalışıyordum ama ne yaparsan yapayım olmuyordu. Bugün işe gelirken yine Aydan'ı görmüştüm. Bu sefer daha önce görmediğim bir ceket giymiş, 5. caddede tek başına yürüyordu. Yeni giysiler alacak vakti vardı da beni arayacak vakti yok mu? Bir kere daha taksi çok hızlı geliyordu ve şoför trafik yüzünden durmaya ikna edememiştim. Daha ısrarcı olmadığım için pişmandım ve bu pişmanlık şimdi dikkatimin dağılmasına neden oluyordu. Yeniden II Captain yazdım ama söyleyecek başka hiçbir şeyim yoktu. Tanrım, her şeyi toparlamam gerekiyor. Artık yardımcı asistan değildim. Bu buruğun işiydi ve şef asistan olarak sorumluluklarım vardı. Nasıl terfi ettim? Candy Girl ekibine katıldığım yaz dudakları büyük gösteren buz rengi Uber Gloss rujlarının satışında mağazalarda kavga çıkacak kadar büyük artış yaşanmıştı. Tamam, biraz abartıyorum. Sadece iki kardeş Seattle'da bir mağazada kalan son ruj için birbirlerine girmişlerdi. Sonrasında ruju alanın alamayanın çocuklarına haftada 2 gece bakıcılık yapmasına karar vermişler. Olay çıkmadan sorun çözülmüştü. Ama zeki bir kız, ben, olayın basına biraz farklı sızmasına neden oldum. Kendi Girl Sokak Kavgası başlıklı bir basın bülteni yayınladım ve şansıma New York Post ve New York Sun hikayeyi kullandılar. Ardından ulusal kanallarda da habere ilgi gösterdi. Hatta CNN'de kısa bir haber bile yapıldı. Ağustos ayı olduğunda haber kıtlığı vardı da. En sonunda haber o kadar işe yaradı ki kadınlar gerçekten Candy Girl ürünleri için kavga etmeye başladı. Manhattan'daki Bloomingdale's'te bir kadın ruju kapmak için başka bir kadına omuz bile attı. Diğer kadının arkadan "Senin rengin bile değil" diye bağırdığını söylediler. Bunlar Jay Leno'nun konuyla ilgili espriler yapması, çok komik değillerdi ama kimin umurunda ve başka komedyenlerin de onu izlemesiyle oluşan bedava reklam kampanyası benim terfi etmemi sağladı. Bendel, Candy Girl'de yerini aldığım kadın bir Fransız markası olan Visage'a kaydırıldı ve pek sevdiği pembe elbiseleri orada giymeye devam etti. Bir kez daha I Captain yazdım. Artık korkmaya başlamıştım. Geri döndüğümden beri geçen üçüncü gündü ve işe yarar hiçbir şey üretememiştim. Çalışmaya dönmenin şoku hayatımın eski düzenine dönmesini sağlar zannettiysem de belli ki bu kadar kolay olmayacaktı. Rüyadaymış gibi hissediyordum. Kanatlarım varmış gibi. Kafam çalışmıyordu. Vücudum acı içerisindeydi. Dünyamın bütün dengesi bozulmuştu. 40 dakika sonra ekranımda şöyle yazıyordu. Uzmanından dinleyin. Uzak diyarlarda arayabilirsiniz ama I Captain en etkili, en ileri. Göz çizgilerini engelleme metodudur. Morluklar hepsi geçecek. Sabah şişkinlikleri unutun gitsin. Çizgiler ve kırışıklıklar ortadan kaybedin. Omzunuzdaki ağrı özür dileriz. Bu sizin sorununuz. Tini omzumun üzerinden bakarak güldü. Sen asıl daha önce yazdıklarımı görmeliydin. Bu ilk haftan alışkanlığını kaybetmiş olman doğal. Ve ağır ilaç tedavisi görüyorum. Meraklı ama ileride kolaylaşır. Bir el atmam ister misin? Tini bana yardım etmek için elinden geleni yaptıysa da kendi erkek ve kendi bebek departmanlarından sorumlu olduğundan onun da kendi sorunları vardı. Yine de işinin benimki kadar zor olmadığı, onu 22 benim 58 ürünle ilgilenmemiz gerekiyordu. Erkek ve çocuk ürünlerinde renkler daha az çeşitliydi ve bizim gibi neredeyse her hafta yeni bir ürün piyasaya sürmüyorlardı. Aklınızda bulunsun. Lauren içeri girdi. Basın bildirisi hazır mı? Şimdi geliyor dedim. Bu arada Tini kulağıma fısıldıyordu. Önce yağlar metabolizmaya karışıyor. Deri kemiklere yapışıyor, kaslar eriyor ve en sonunda da organları zarar görüyor. Lauren'in durumunda vücut kendi kendini sindirmeye başlamıştır bile. Bu aptal kadın hiç yemez mi? Tini gece okulunda tıp eğitimi aldığından bilgisini paylaşmaya bayılırdı. Berbat olduğu halde basın bildiriminin bir çıktısını aldım ve aşağılanmaya hazır olarak Lauren'in masasına bıraktım. Candy Girl'deki işlerin sorumluluğu Lauren ve benim aramda şu şekilde paylaştırılmıştı. Bütün işleri ben yapıyor, fikirleri ben üretiyordum. O ise benim hayatımı çekilmez hale getirirken bütün övgüleri toplamakla kalmayıp bir de benim iki katım maaş alıyordu. İkinci bir görevim daha vardı. Kadın dergisi editörlerine hediyeler yollamak, onları yemeğe çıkartmak, Candy Girl ürünlerinin ne kadar hoş olduklarından bahsetmek ve dergilerinde bizim ürünlerimize yer vermeleri için onları ikna etmeye çalışmak. İşimin bu çok önemli kısmındaki başarım, editörlerin bize ayırdıkları alanın büyüklüğü ve sayfa sayısının çokluğuyla ölçülüyordu. Bu yılki hedefim geçen yıla kıyasla %12 daha yükseğe çıkmaktı. Ama şimdiden 2 ay kaybetmiştim. İrlanda'da kaldığım 2 ayı telafi etmek zor olacaktı. Ariella, Candas ya da George Bigley bana müsamaha gösterirler miydi? Hayır. Niye göstersinler ki? Lorine, I Captain bültenini uzattım. Baktı. Bu berbat. Kağıdı bana fırlattı. Bana göre hava hoştu. Her zaman iki öneri sunmam gerekiyordu zaten. Önce ilkini alır, berbat diyerek bana fırlatır, sonra ikinciye de aynı hareketi yapar, en sonunda ilk önerimi kabul ederdi. Hoş değil belki ama nerede durduğunu bilmek güzel. Saat 7:30 kadar işten ayrılmadım. Eve vardığımda ise annemden bir e-posta geldiğini gördüm. Ki bu daha önce hiç olmamıştı. Kime? magiciangirl1@yahoo.com, kimden? TheWalshes1@yahoo.com, konu kadın ve köpeği. Sevgili ana, seni seviyoruz ve ne zaman istersin eve gelebileceğini biliyorsun. Sana bu mesajı kapımıza işleyen köpek ve sahip olan yaşlı kadınla ilgili olarak yazıyorum. Bundan anneme neden bahsetmiştim sanki? Açık konuşmak gerekirse aldığın ilaçlar yüzünden hayal gördüğünü düşünmüştük. İtiraf etmeliyim ki yanılmışız. Helen ve ben birkaç sabahtır kapıyı izliyoruz ve kadın senin dediğin gibi köpeğini kapımıza işemeye zorluyor. Seni gelişmelerden haberdar edeceğiz. Henüz kim olduğunu öğrenmedik. Çünkü o yaşlı bir kadın ve bütün yaşlılar birbirine benzer. Helen'den babanın parasıyla aldığı dürbünleri bana ödünç vermesini istedim ama ona kiralama parası ödemediğim sürece vermeyeceğini söyledi. Bunu çok uygunsuz buluyorum. Eğer konuşursan ona bu söylediğimi ilet. Ayrıca kadının kim olduğuna dair bir ipucu bulur ve sana söylerse mutlaka bana haber ver. Seni seven annen. Bölüm 22. İlk soruşun üzerinden bir hafta bile geçmemişti ki Aydan bana tekrar evlenme teklif etti. Bu sefer teklife daha önce beğendiğimi söylediğim üzerinde yıldız biçimde sıralanmış 7 elmas bulunan bir yüzük de eşlik ediyordu. Yüzük çok hoştu ve ben çok korkmuştum. Unut bunu dedim. Topu topu kötü bir hafta sonu geçirdik. Aşırı tepki gösteriyorsun. Koşa koşa eve dönüp Jack'e olanları anlattım. Bir yüzük diye bağırdı. Sen evleniyorsun. Evlenmiyorum. Neden? Neden evleneyim? Sana teklif ettiği için olmasın? Sonra lafını. Şaka yapıyorum ama söylesene neden onunla evlenmiyorsun diye tamamladı. Kafam karışık halde bir şeyler zırvaladım. Neden mi? Onu çok az sanıyorum ve hayatımın zaten gereğinden uzun bir kısmını ani hareketler yaparak geçirdim. Ve Aydan'ın halletmesi gereken çok sorun var ve ben sorun çözücü olmak istemiyorum. C, kendisin yani Jackie'nin de söylediği gibi elde tutulması zor bir adam. Beni aldatmayacağını nereden bileceğim? Aslında yukarıdaki sebeplerden hiçbiri değil. Yanıt de. Senin kafan geç basıyor. Bizim yaşımızdaki bütün kadınlar evlenecek birilerini bulmak için çırpınır. Kör topalı insanların bile tekliflerini kabul ederken sen hala sana ilk evlenme teklif eden adamla evlenmek istemiyorsun. Evet onu çok az sanıyorsun. Evet birikmiş bagajları var. Ve evet pantolonunu yerinde tutmakta zorlanıyor olabilir. Ama ana boş yine de ne kadar şanslı olduğun konusunda hiçbir fikrin yok. Bağırmayı kesmesini bekledim. Özür dilerim dedi. Yüzü kızarmıştı ve her zamankinden hızlı nefes alıyordu. Biraz fazla heyecanlandım. Gerçekten üzgünüm. Ana yüzünde iki gözü onun yaşındaki erkeklerin çoğundan daha fazla saçı var diye bir erkekle evlenemezsin. Teşekkürler. Ama onu çok seviyorsun dedi suçlarcasına. O da seni seviyor. Hızlı olduğunu biliyorum ama bu ciddi. Yüzü bir kere daha bana uzattığında kes artık dedim. Kendime engel olamıyorum. Benimle neden evlenmek istiyorsun? Gülümsedi. Sana uzun bir liste verebilirim. Güzel kokuyorsun, cesursun, Dogley'i seviyorsun, eğlencelisin, gerçeksin, sevimlisin, kelimeleri söyleyiş tarzını seviyorum, kafanın işleyişini seviyorum, annemin hediyesini paketlerken aniden hiçbir kadının pulyalarken seksi görünemeyeceğini söylemeni seviyorum. Yine de hiçbir şey seni ikna etmeye yetmeyecek. Omuz sikti. Üstelik tüm bunlardan çok daha fazlası var. Bana karşı hissettiklerine Jenny'e karşı hissettiklerin arasında ne fark var? Jenny'nin kötü biri olduğunu söylemiyorum. Aranızda karşılaştırma yapılamaz. Parmaklarını ışıklattı. Tamam. Mesela hiç çok ağır diş ağrısı çektin mi? Sana çalık attıran türden. Hani beynin o kadar zonklar ki başka hiçbir şey hissedemezsin. Aynısının aşklı olduğunu düşün. İşte sen benim için öylesin. Ya Jenny? Jenny daha çok kafanı çarpmak gibi. Kötü ama katlanılamaz değil. Bu sözlerden hiçbir şey anlamadın. Biliyorum. Garip ama evet. Belli ki onunla ilk karşılaşmamızı hissettiğim kenetlenme gerçekti ve haftalar sonra şans eseri karşılaşmamızda bir arada olmamız gerektiğine dair bir işaretti. Ama hayatımı işaretlerin kontrol etmesini istemiyordum. Gerçeklere ihtiyacım vardı. Gerçek bir. Birbirimizi çok az zamandır tanıdığımızı düşünmeme karşın direncimi kırmaya başlamıştı. İçten içe aslında çok iyi tanıdığımızı hissediyordum. 2. Ona karşı başka erkekleri hissetmiş olduğumdan çok farklı hissediyordum. Kör kütük aşık olduğuma emindim. Gerçek 3. Bağlılığa değer veririm ve Aydan bu konuda kendini birçok kez ispatlamıştı. Jackie, Rachel, hatta Luke ve gerçek erkeklerle iyi anlaşıyordu. İşteki başarılarımdan mutlu oluyor, henüz tanışmadığı halde Lauren'den nefret ediyordu. Gerçek 4. Fiziksel detaylara girmeyeceğim çünkü herhangi birini çekici bulmak mümkündür. Ama ellerimizi birbirimizden uzak tutamıyor olmamız da iyi bir şeydi. Kağıt üzerinde her şey harika görünüyordu. Tek bir sorun dışında. Jenny. Onu terk ettiği için Aydan'ı affedemiyordum. Bundan Jackie'ye bahsettiğimde bana çok kızdı. Onu senin için terk etti. Yine de doğru gelmiyor. Yüzyıllardır onunlaydı ve beni sadece 5 dakikadır tanıyordu. Dinle, dedi sinirlenmiş olarak. Kulağını aç ve dinle. Sık sık yıllarca birileriyle çıkan insanların bir anda ayrılıp birkaç gün sonra başka birisiyle evlendiklerini duyuyoruz. Faith ve Hal'ı hatırlamıyor musun? 11 yıl birlikteydiler, sonra onu terk etti ve bir hafta geçmeden adamın İsveçli bir kızla evlendiğini duyduk. Herkes intikam almak için olduğunu söyledi ama hala birlikteler ve 3 harika çocukları var. İnsanlar hızlı karar verdiklerinde herkes bir ay veriyorum sonra ayrılırlar. Benzeri laflar sarf etmeyi görebiliyor ama çoğunlukla yanılmış oluyorlar. Bence sizin aranızdaki de böyle bir çekim. Bir insanın senin için doğru olduğunu anlamak için onunla 100 yıl boyunca çıkman gerekmez. Bazen bir anda anlarsın. Ne dediklerini bilirsin. Bildiğinde biliyorsundur. Kafa salladım. Ne söylemeye çalıştığını anlıyordum. Peki sen biliyor musun? Hayır. Şaşkınlıkla bana baktı. Tanrım. Jenny'le olduğum bütün o zamanlar boyunca dedi Aydan. Ona bir kere bile evlenme teklif etmedim. O da bana sormamı ima etmedi. Umrumda değil dedim. Seninle bu kadar yoğun bir ilişki yaşıyor olmak gözümü yeterince korkutuyor. Bir de evlilik stresiyle uğraşmak istemiyorum. Seni korkutan ne? Bilirsin, klasik korkular. Bir de asla başkasıyla yatamayacak olmak, birbirlerinin cümlesini tamamlayan uyuz çiftlerden biri haline gelmemiz. Asıl korkum ilişkimizin yürümeyeceğiydi. Ya da daha kötüsü Jenny'ye geri dönmesi. O zaman mahvolurdum. Eğer birini benim Aydan'ı sevdiğim kadar seviyorsanız kaybedecek çok şeyiniz vardır. Her şey berbat gidebilir diye kabul ettim. Sonunda birbirimizden nefret ederiz. Aşka olan inancımızı kaybederiz ve ben buna katlanamam. Derken ben bahçıvanla yatan bir alkolik olurum. Anna, hiçbir şey yanlış gitmeyecek. Söz veriyorum. Sen ve ben iyi bir çiftiz. Bunu biliyorsun. Bazen biliyordum. Bu yüzden en büyük korkum onun teklifine evet diyebilecek olmamdı. Tamam, madem benimle evlenmeyeceksin en azından benimle tatile çıkar mısın? Bilmiyorum. Jackie'ye sormam lazım. Jackie'nin yorumu yaşa ya da öl oldu. Tam bir felaket olabilir. Yabancı bir ülkede birbirinize söyleyecek tek sözünüz olmadan kala kalmak. Kesinlikle bunu yapmalısın. Bana bir kere daha evlenme teklif etmezse onunla tatile çıkacağımı söyledim. Tamam dedi. Noel için İrlanda'ya gidip dönmenin ardından Aydan'la birlikte Meksika'ya doğru yola çıktık. Soğuk New York sonbaharından sonra beyaz kumlara ve mavi gökyüzüne bakmak neredeyse canımızı yakıyordu. Tatilin en güzel tarafındaysa bütün gün ve gece deliler gibi sevişmekti. Çılgınca şeyler yapmak istediğimiz için iki Kaliforniyalı'nın işlettiği dalgıçlı kursuna yazıldık. Ölüm tehlikesi, kaza halinde kimsenin sorumlu olmadığına dair bir yığın feragat belgesi vesaire imzalatmalarına karşın umrumuzda değildi. Önce havuzda derslerimize başladık. Üçüncü günün ardından da ilk dalışımızı yaptık. Topu topu 5 metreye daldığımız halde heyecan vericiydi. Başka bir dünyaya geçmiştik. Sakin, insanın sadece kendi nefes alışverişini duyduğu yavaş bir dünya. Mavi sularda yüzmek, mavi ışık altında yaşamaya benziyordu. Okyanusun dibini görebiliyordunuz. Aydan ve ben dalmaya bayılmıştık. Bir gün artık daha derinlere dalabilmeye başladığımızda Aydan ilerideki bazı karaltıları işaret etti. Turuncu renkli balıklar dört bir yana kaçışırlarken sırtlarında deri ceket varmış gibi görünen köpek balıklarını gösteriyordu. Koydaki köpek balıkları çoğunlukla tehlikeli değillerdi. Yine de sırtımda bir ürperme hissettim. Bu harika dedi Aydan daha sonra. Kayıp balık Nemo filmindeki gibi. Üstelik bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Artık ortak bir noktamız, ortak bir ilgi alanımız var. Yine bana evlenme teklif edeceğini düşündüm ve ona kötü bir bakış attım. Ne dedi ben de. Hiç diye yanıtladım. Son gün artık iyice açıklarda dalma vaktimiz gelmişti. Botta okyanusu açılırken Aydan'ın soğuk aldığını fark ettiler. İyi hissediyormuş gibi davransa da dalması imkansızdı. O kadar hayal kırıklığına uğramıştı ki ben de dalmamaya karar verdim. Odada kalıp seninle sevişmeyi tercih ederim dedim ona. Önce dalmaya gidip sonra sevişmeye ne dersin dedi. Her ikisini de yapabilirsin ona. Bu dalış için o kadar heyecanlıydın ki. Aydan gelmediği için bana başka bir dalış arkadaşı verdiler. Kumsalda Hiçbir Şeye Bağlı Olmayan adlı bir kitabı okurken görmüştüm onu. Son talimatlarımızı aldık ve okyanusun sessiz dünyasına daldık. Aradan 7 dakika geçmişti ki tüpümden hava gelmediğini fark ettim. Aynı elinize saç spreyini alıp sıktığınızda bittiğinizi fark etmek gibi. Hava gelmesini sağlamak için düğmeye bastım. Bastım ama bir işe yaramadı. Bitmiş olamaz diye düşünürken dalmayı kesmem gerektiğini anladım. Gösterge hala 25 dakikalık havam olduğunu söylüyordu ama nefes alamıyordum. Yedek tüpümü denedim ve ondan da hava gelmeyince paniğe kapıldım. Dalış arkadaşımı durdurup havamın bittiğini işaret ettim. Mafyanın bir adam öleceğini anlatmak için yaptıklarına benzer, eli boynuna götürerek yapılan bir hareket. Bir nefes almak için onun yedek tüpüne uzandım. Tam bir şey yoluna giriyor diye düşünürken sevgili dalış arkadaşımın yanına yedek tüpünü almamış olduğunu fark ettim. Aptal, bağımlı olmayan kitabına takılıp özgüveniyle şov yapmak için takmamıştı. Kafasında büyük ihtimalle gururla nasıl tek tabanca olduğunu, kimseye ve hiçbir şeye bağlı olmadığını söylüyordu. Ona kullandığı tüpü uzatmasını işaret ettim. Çıkarttı ama çıkarttığı anda yüzü dehşetli bir panik ifadesi kapladı. Maskesine rağmen görebiliyordum. Biblo Baggins yüzüğü Gandalf'a iade etmeye çalışırkenki yüz ifadesine benziyordu. Yapılması gerektiğini bilir ama o an geldiğinde yapamazsınız ya, işte öyle. Sevgili bağımsız kendisini birkaç saniye için bile havasız bırakmaktan korkuyordu. Yüzeye doğru hareket etmemi işaret etti ve tüpünü bana karşı korumaya almış olarak benden uzağa yüzmeye başladı. Diğerleri çoktan uzaklaşmışlardı. Gözden yittiklerini görebiliyordum. Bana yardım edecek kimse yoktu. Tanrım lütfen bu benim başıma geliyor olamaz. 20 metre derinlikteydim ve havam yoktu. Üzerimdeki suyun baskısını hissediyordum. Şu ana kadar hafifti ama artık beni öldürebilirdi. Korku o kadar fazlaydı ki kendimi rüyada hissediyordum. Yüzey diye düşündüm. Yüzeye varmalıyım. Bulunduğum yerden mesafe çok fazla görünüyordu. Yukarı yüzerken bacaklarım ağrıyor, nefesim kesiliyordu. Bu kadar ucuz bir dalgıçlık kursu seçersem böyle olur diye düşünüyordum. 10 metreye geldiğimde basınç nedeniyle 2 dakika durmam gerekiyordu. Bırakın 2 dakikayı, 2 saniye bile durabilecek güçte değildim. Bir grup palyaço balığını yararak yukarı çıkmaya devam ettim. Kulaklarım uğuldamaya başladı. Beynime gelip geçen fotoğraf kareleri doluştu. Kahretsin, hayatım gözlerimin önünden geçiyordu. Kesin ölecektim. Hayatım belirli bir düzenle akmıyordu. Gözlerimin önünden aksine tamamen unuttuğum olaylar aklıma geliyordu. Annemin beni doğurması ne kadar özel olduğunu düşündüm. Shane'le birlikte geçirdiğim zamanı düşündüm. Neden ölmek zorundayım? Doğrusu neden olmasındı ki? Dünyada 6 milyar insan vardı ve benim varlığım herhangi biri kadar önemsizdi. İnsanlar sürekli ölüyordu. Ben niye ölmeyecektim? Anlamalısınız. Utanıyordum çünkü hayatımın ne kadar. Tam beynim patlayacak diye düşünürken iki dünyayı ayıran mavi çizgiyi geçtim. Gürültü ve parlaklık beni sarstı. Bir dalga kulağıma çarptı. Derin derin nefes alabilmek için yüzümden maskeyi çıkarttım. Hatırladığım son şey botun güvertesinde yatmış umutsuzca nefes almaya çalışırken Aydan'ın üzerime doğru eğildi. Yüzünde hem korku hem rahatlama ifadesi vardı. Konuşmak için kendimi zorlamam gerekti. Evet, evet dedim. Seninle evlenirim.